Ayrım 7.
Guardian gazetesinde yer alan seçici tedavisizlik uyguladığı Down sendromlu bir çocuğun ölümü üzerine hakkında cinayet kovuşturması açılmış olan Dr. Leonard Arthur davası hakkındaki ilk başyazıda yukarıdaki iddiaları göndermede bulunarak bu iddiaları reddetmenin zor olduğu kabul edilmiş ama sonra her nasılsa iddiaların tümüyle reddedilmesi yoluna gidilmiştir. Bunun ahlak kurallarını kendince yorumlamak olduğu söylenebilir. Ama doktorlar aradaki farkı hararetle hissetmektedirler. Darmantık kurallarını benimsemek onları kendi gözlerinde birer katile döndürecektir. Doktorlar hastalarının kendilerini cellatlar gibi görmeye başlayacağı ve aktif ötenazinin ana baba ve görevliler için daha da travmatik olacağı görüşündeler. Pratik deneyime dayalı bu profesyonel görüşün ağırlığının Doktor Harris'in acımasız mantığından daha az geçerli olduğunu kim söyleyebilir? Guardian, Londra, 6 Kasım 1981. Akla dayalı tartışma ve mantık, yerini hararetli duygulara ve ahlakı kendince yorumlamaya bırakmışsa, daha fazla tartışmanın bir anlamı yok demektir. Ama tıbbi etiğin görevlerinden biri ve Guardian'ın baş makalesinin gösterdiği gibi hiç de kolay olmayanlarından biri, sezgilerimizle hissettiğimiz yükümlülüklerimizin ve duygularımızla hissettiğimiz farkların değerini anlamaya çalışmaktır. Örneğin, yaşamı sona erdirmeye yönelik pozitif adımların yasaklanıp da negatif adımlara izin verilmesinin anlamı nedir? Böyle bir zorunluluk hissetmenin amacı nedir? Bu duygular hangi değerleri ifade eder ya da hangi değerlere hizmet eder? Eğer bu duygusal tepki insan hayatına saygının bir sonucuysa, o zaman hem aktif hem de pasif adımlar acımasızca ölüme götürdüğüne göre, aktif ve pasif ötenazi arasındaki fark, bu gibi bir saygı tavrının bir parçası olabilir mi? Öte yandan eğer bu fark hayata saygı duymak denen şeyin pek bir parçası değil de daha çok başkalarının yararına ve iyiliğine gösterdiğimiz özenin bir ifadesi ise o halde ölmenin onların yararına olduğunu kabul edeceksek ifade edildiği biçimiyle bu yükümlülüğün kendi kendisiyle çeliştiğini çünkü bizi başkalarının yararını gözetmeye değil feda etme ettiğini pekala düşünebiliriz. Suçluluk duygusu. Yukarıda tartışılan yükümlülük duygusu gibi aynı şekilde yanlış kullanılabilir ve mantıksız olabilir. John Norber, aktif ötenaziye katılan ana babalardaki ve diğer kişilerdeki endişelerin ve suçluluk kompleksinin sonuçları, bebeğe ölünceye dek insancıl bir şekilde bakanlara göre büyük olasılıkla çok daha ağırdır diye bildirdiğine göre, böyle bir suçluluğun haklı nedenlere dayanıp dayanmadığını, ortada suçluluk duyacak bir şeyin olup olmadığını sormalıyız. Gördüğümüz gibi çocukların hızlı bir sona ulaşmasına yardımcı olmak yerine onların yavaş bir ölüme terk edildiği durumda suçluluk duymak aslında daha uygun olabilir. Suçluluğun içtenlikle hissedilmesi ortada suçluluk duyacak bir şey olduğunu kanıtlamaz elbette. Hepimiz özellikle de koşullar bizi kötüler arasından seçim yapmaya zorladığında mantık dışı bir suçluluk duymaya yatkınız. Suçluluk duygusunun kötünün iyisini seçmemize engel olmasına izin vermemeliyiz. Aktif ötenazi en iyi çözüm değil mi? Belki de her şey bir arada düşünüldüğünde bu çocukların yavaşça sönüp gitmeleri, öldürücü bir iğne ile çabucak ölmelerinden daha iyi olabilir. Bunun böyle olması için birçok neden vardır. İlk olarak ana, baba ve yakınların çocuğun öleceği fikrine alışmak, çocukla birlikte olmak, kendilerini sevdikleri birini yitirmeye hazırlamak ve onunla vedalaşmak için zamanı gereksinimi olabilir. Çocuklarıyla sonuna dek birlikte olmak, ona sonuna dek bakmak, onun yavaşça söndüğünü görmek ve böylece çocuğun ölümünü hazmetmek ana babalar için belki daha iyi olabilir. Eğer böyleyse ve bu çocuğa fazladan bir eziyet çektirmeksizin yapılabiliyorsa, hem ahlaksal hem de duygusal yönden tercih edilir bir seçenek olabilir. Çocuk için böyle bir sonun seçici tedavi politikasıyla sağlanıp sağlanmayacağı daha kuşkulu bir sorundur. Bu politika her şeyden önce oldukça uzun bir süre boyunca çocuğun bir enfeksiyona yakalanmasını veya yaşamayı sürdüremeyecek kadar zayıf düşmesini beklemeye gerektirebilir. Ana babalar bu uzatılmış sürede hazır bulunamayabilirler ve gereksiz yere uzayan bu süreç boyunca manevi azap çekebilirler. Bu tür vakalarda aktif ve pasif ötenazi arasında prensip olarak ahlaksal bir fark bulunmadığı ve en iyi yolun çocuğun yaşamaya devam etmemesi olduğu açıkça kabul edilirse, o zaman sağlık görevlilerinin ve ailelerin ne olursa olsun her şeyi çocuğun yararını gözetecek şekilde düzenlemesi mümkün olacaktır. Seçici tedavi mi, aktif ötenazi mi? Meselenin özü şudur. Hangi nedenle olursa olsun, bireyin en çok yararına olanın ölmek olduğu sonucuna varmakta haklı olduğumuzu hissediyorsak ya da bu kişinin ölmesi için başka nedenler varsa, o zaman onun ölümünden pozitif değil de negatif sorumlu olmak daha iyi ya da daha ahlaklıca olamaz. Gördüğümüz gibi seçici tedavisizlik ahlaken tercih edilir olmak şöyle dursun, aslında ahlaken daha da kötü olabilir. Çünkü bu işlem pekala hem kurbanın kendisi hem de yakınları için o bireyin ölümünü istenir kılan acı ve üzüntülerin daha fazlasına mal olabilir. Bu ayrıca neler olup bittiği hakkında net bir görüşü ve net bir hükme varmayı engelleyecek şekilde kendini kandırmaya ya da belki istemeyerek başkalarını kandırmaya yol açtığı için de daha kötüdür. Seçici tedavisizlik olgusu, gerçek ve hiç ender olmayan bir ikilem karşısında pozitif ve negatif sorumluluk arasındaki önemli farkların çoğunu gözden geçirmemizi ve bu farkların kararlarımızın sonucunda bir tür sorumluluğu kabul edip diğerini kabul etmememize olanak verecek türden olmadığını görmemizi sağlamıştır. Öte yandan seçici tedavisizlik tartışması sırasında ortaya çıkmayan ama var olduğu düşünülen daha birçok fark vardır. Şimdi de bunları gözden geçirmeliyiz. Yapılmayan şeylerle ilgili bir zorluk. Pozitif eylemle eylemsizlik arasındaki önemli bir fark bazen şöyle ifade edilir. Pozitif bir eyleme yöneltilen suçlamanın, onu yapmamanın ne kadar zor olduğunu dikkate aldığı çok enderdir. Ama yerine getirilmeyen bir eylemden ötürü yöneltilecek suçlama, o eylemin zorluğunu, uyumsuzluğunu vesaire dikkate almak zorundadır. Böyle bir düşünceye itiraz etmekte kullanılabilecek pek çok örnek varsa da bunları ileri sürmek zordur. Çünkü böyle bir görüşü benimseyenlerin bunun nadiren söz konusu olduğunu ve o örneğin bir istisna olduğunu söyleyebilme olanağı daima vardır. Yine de hatırlatmak gerekirse zorlama ve tahrik bir eylemi yerine getirmemenin zorluğu nedeniyle sıklıkla suçu hafifleten iki standart durumdur. Ama başka karşı örnekler üzerinde durmaktansa pozitif ve negatif sorumluluk arasındaki farkın temelini anımsamak belki de daha öğreticidir. Ben bir kötülükten sorumluysam ve o kötülüğü engelleyecek şekilde davranmak benim için zorsa, bu durumun, sorumluluğumun pozitif olduğunda benim suçlanabilirlik derecemi hiç azaltmaması ama sorumluluğumun negatif olması halinde azaltabilmesi gariptir. Bunun neden böyle olması gerektiği yolundaki tek bir tanesine bile rastlamadığım kanıtları hiç ele almaksızın bu varsayımı tümüyle anlamsız olarak reddedebiliriz. Yan etkiler ve çift taraflı etkiler. Pozitif ve negatif sorumluluk arasındaki önemli bir farkı açıklamak için Katolik teolojisinde yer alan çift taraflı etki prensibi gösterilir sıklıkla. Söz konusu kavramın bu farkı desteklediği pek kesin değilse de onu gözden geçireceğiz. Çünkü buna inananları sık sık rastlanmaktadır. Bu prensibin yakın zamanlardaki bir Linacre Center yayınında yer alan açıklamasını onun yetkili ağızdan yapılmış bir ifadesi olarak alıyorum. Çift taraflı etki terimi yan etkilerle ilgilidir. Yan etki prensibi yalnızca bir olasılığı anlatır. Birinin ölümüne niyet etmediğiniz halde ona neden olmanız suçlu olmanızı gerektirmez. O koşullarda ölüme neden olmayı göze almanız ya da bunu kabul etmeniz için geçerli bir mazeret oluşturabilecek gereklilikler ya da meşru amaçlar olabilir. Böyle bir mazeret olmaksızın bilerek insan öldürmek cinayettir. Ayrıca bir insanın ölümüne bir amaç ya da bir araç olarak niyet edemeyeceğimizi de açık bir şekilde bilmeliyiz. Burada bir ölüme ya da başka bir sonuca ne zaman bir amaç ya da bir araç olarak niyet edilmiş olduğuna ve bunun ne zaman yalnızca bir yan etki olduğuna karar vermek gibi son derece ciddi ve bence çözümsüz bir sorun vardır. Bu tümüyle her türlü eylemin nasıl tanımlandığına ve en önemlisi de her türlü eylemin yeniden tanımlanmasına nasıl set çekilebileceğine bağlıdır. Bunu Linacre Center'da aradaki farkı göstermek için verilen örneğe bakarak açıkça görebiliriz. Bir obruktaki dar geçitten çıkmakta olan ve arkasında insanlar bulunan bir mağara cadımı sıkışıp kaldığını ve dipteki suyun onları boğacak şekilde yükselmekte olduğunu düşünün. İki olasılık bulunduğunu varsayın. Birincisinde adam havaya uçurulabilir, diğerinde ise başka bir kaçış yolu açmak üzere kayalardan biri hareket ettirilebilir ama bu da adamı ezip öldürecektir. Bu grubun içinde kurtulmanın bir yolu olarak onun ölümünü seçmek olacağı için adamı havaya uçurmayı tercih etmeyecek ama yol açacağı sonucun farkında oldukları halde kayayı oynatacak kişiler olabilir. Bu hiç de anlamsız bir yaklaşım değildir. Çünkü onlar bu şekilde suçsuz insanların ölümünü amaç ya da araç haline getiren bir politikayı kesinlikle reddedeceklerini göstermektedir. Bu örneği okuyup da en büyük safsata örneği olarak algılamamak zordur. Bu örnekte akla uygun bir yan görebilmemiz için mağaracının havaya uçurulmasının onu öldürmek olarak tanımlanmasına karşılık, kayayı oynatmanın adamın ezilmesini yalnızca bir yan etki olarak içeren bir hareketin tanımı olduğunu kabul etmemiz gerekir. Her eylemin tanımı neredeyse sınırsızca genişletilebilecek ya da daraltılacak şekilde değiştirilebilir. Benim parmağımı bükmem tetiği çekmemdir. Samson'ı vurmamdır. Delilah'a yumruk atmamdır. Başkanı öldürmemdir. Birinin çocuklarını öksüz bırakmamdır. Sorun eylemin şöyle ya böyle karakterize edilmesinin meşrulaştırılışına bir sınır koymadadır. Mağarada olup bitenlerle ilgili yukarıdaki tanımlama ancak bir taraftaki doğrudan amaçlar ve araçlarla diğer taraftaki yan etkiler arasındaki tüm farkın özel bir eylem tanımı seçimiyle donatılmış olması nedeniyle mantıklı gelir. İfade tarzını hafifçe değiştirirsek bunu kolaylıkla görebiliriz. İki olasılık bulunduğunu varsayın. Birincisinde adam ezilerek çıkış yolu açılır, ikincisinde ise kaya en zayıf yerinden patlatılabilir ama bu mağaracıyı parçalayacaktır. Bu tanımlamaların ikisi de aynı şekilde mantıklıdır. Yalnız hangi eylemin doğrudan öldürme olduğu, hangi eylemin ölümü bir yan etki olarak içerdiği yolundaki izlenimleri farklıdır. Bir tercihin içerip de diğerinin içermediği şeyin gerçekçi bir değerlendirmesini yapmak isteyen biri için en önemli konu kesinlikle hangi tanım en nahoş sonucu bir yan etki haline getiriyor değil. Böyle bir sonuç verecek şekilde davranırsam haklı olur muyumdur? Linacre Center örneğindeki kendilerini kurtarmak için mağaracıyı havaya uçurmayı değil de ezmeyi seçenlerin, suçsuz insanların ölümünü amaç ya da araç haline getiren bir politikayı kesinlikle reddettiklerini gösteren kişiler olduğuna inananlar, doğrudan doğruya ve tam anlamıyla kendilerini kandırmaktadır. Etki ile yan etki arasındaki ve etki ile çift taraflı etki arasındaki bu şekilde gösterilmiş bulunan farkın ahlaksal yönden hiçbir önemi yoktur. Önemli olan bu bölümde göstermeye çalıştığım gibi kararlarımızın dünyayı nasıl etkilediğidir. Bu etkinin doğrudan ya da dolaylı olması değil. Çift taraflı etki prensibinin sıklıkla olayları pozitif ve negatif şekilde etkilemek arasındaki farkla ilgili olduğunun düşünülmesi, sadece pozitif eylemlerin daha çok doğrudan gibi görülmesi, negatif eylemlerin ise daha çok dolaylı gibi görülmesindendir. Bu bazen, belki daha da sıklıkla doğru olabilirse de, doğru olması kesinlikle şart değildir. Ben, elimde olan hayat kurtarma önlemlerini sizden esirgeyerek kasten size ölümünüzü sağlamaya kalkışabilirim ve böyle yaptığımda benim sorumluluğumun negatif olması sizin ölümünüzden doğacak ahlaksal sorumluluğumu bir milim bile azaltmaz. Linacre Center raporu da dahil olmak üzere sorumluluk konusundaki en son Katolik düşüncesi bunu kabul etmektedir. Ama çift taraflı etki doktrininin sonuçta yapılanlarla yapılmayanlar arasındaki ya da pozitif ve negatif sorumluluk arasındaki farkla ilgili olduğu inancı hala direnmektedir ve araştırmamızın bu ilk aşamasında bunu açığa çıkarıp düzeltmek yerinde olur. Yeniden yan etkiler. Yan etki teriminin gayet anlamlı bir günlük kullanımı bulunduğunu ve bir ilacın ya da tedavinin doğrudan etkileriyle yan etkilerini ayırt etmekte yararlı olabileceğini düşünerek bunu yadsımadığımı vurgulamalıyım. Ama bu ayrımın ahlaksal önemden tümüyle uzak olduğunu ve yan etkilerin ortaya çıkmasındaki sorumluluğumuzu sınırlamada kullanılamayacağını da belirtmek gerekir. Tıp pratiğinde bu farkı ortaya koymanın bilinen bir yolu, tedavinin umulan sonuçlarını onun doğrudan etkisi, istenmeyen ya da hesapta olmayan etkileri ise yan etki olarak nitelemektir. Örneğin, analjezik ilaçların ağrıyı azaltma derecesi doğrudan etki, yol açtığı uyku hali ya da toksitite ise bir yan etkidir. Ancak ilacı yazan kişiler uyku halinden ve toksititeden de sorumludur ve ağrının azalmasına eşlik eden bu etkileri yaratmış olmaları, ancak her şey bir arada düşünüldüğünde ağrıdaki azalma o yan etkilere katlanmaya değerse mazur görülür. Son bakım. En hassas konulardan birini, yani ölümcül hastaların bakımını incelersek bu konunun önemi açığa çıkar. Hem ölümcül durumda hem de büyük acılar çeken hastalarda ağrıyı etkili bir şekilde azaltabilmek, genellikle bol miktarda analjezik vererek mümkündür ki bu durumda ilaçların toksititesi kaçınılmaz olarak hastaların yaşama süresini daha da kısaltır. Böylece hastalar ağrıların dindirilmemesi durumuna kıyasla daha çabuk ölür. Doktorlar elbette ilaçların hastalarını öldürmesini istemezler. Ağrıyı hastalığa yakalanma oranını artırmadan dindirebilmeyi isterler. Hastalarının ölümüne ne bir amaç ne de bir araç olarak niyet etmezler. Bu tedavinin bir yan etkisidir ama yine de bir etkidir. Eğer mazur görülüyorsa ölümün doğrudan bir etki olmayıp bir yan etki olmasından değil, daha çok bu koşullarda ölümü hızlandırmanın ağrının hafifletilmesi karşılığında ödenmeye değer bir bedel olmasından ötürüdür. Burada yan etkinin istenmeden yaratılmış olması nedeniyle mazur görülür hale gelmesinden çok, istenmeyen yan etkileri de içeren toplam sonuçlar paketinin alternatifine göre ahlaken daha tercih edilir olması söz konusudur. Ağrının etkili bir şekilde dindirilmesi sonucu erken ölümün gerçekleştiği alternatif bir vakayı düşünürsek bu gayet açıkça görülebilir. Varsayalım ki bir hasta kendisine 2 yıldır korkunç ağrı çektiren bir ya da daha çok hastalıktan mustariptir. Ama 2 yıl süresince uygun tedavi yapılırsa tümüyle iyileşmesi umut edilmektedir. Ağrı ölümcül hastalarınki kadar kötü yahut daha da kötüdür. Ağrıyı dindirmenin tek yolu, bir yan etki olarak adamın 2 yıl dolduktan kısa süre sonra ölmesi sonucuna yol açacak ilaçları vermektir. Burada doğacak sonucun yine bir yan etki olmasına karşın doktorların bu koşullarda ilacı vermeleri halinde hastanın erken ölümünün sorumluluğundan mantıken kurtulamayacaklarını sanırım görebiliriz. Elbette çok şiddetli ağrıları böyle bir bedeli göze alarak dindirmeleri, eğer hasta öyle istememişse pekala mazur görülebilir. Bu ayrı bir konudur. Ama burada bizim için önemli olan morbiditenin bir yan etki olmasının sorumluluğu azaltmayacağıdır. Farkın maskesini indirmek. Ian Kennedy, tıbbın maskesinin düşürülmesi adlı tahrik edici çalışmasında bir doktorun ölümcül hastalara karşı görevleri hakkındaki tartışmasında pozitif ve negatif sorumluluk arasındaki farkı irdelerken alışılmadık bir evham sergiler. Kennedy, o çoğu kişiyi serseme çeviren respiratörü kapatmanın ne zaman uygun olduğu sorusunun yanıtlanması daha kolay sorulardan biri olduğunun gösterilebileceği kanısındadır. Kennedy'nin sunduğu çözümün 2 öğesi vardır. Bunlardan biri gayet doğru olarak en önemli konunun respiratörün açık olmasının hasta üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu göstermek ve bu etki zararlıysa respiratörün açık olmaması gerektiğini savunmaktır. Ama Kennedy'nin tedirginliği respiratörün nasıl kapalı hale geleceği tartışmasında ortaya çıkmaktadır. Kennedy, eğer her şey belirleyici karar verildiği anda makinenin açık olmayıp kapalı olacağı şeklinde düzenlenebilirse, ahlaksal ikilemin bir şekilde çözüleceğine inanıyor gibidir. Burada yapılacak hile, hastayı örneğin nefes alıp vermediğini kontrol etmek gibi ilgisiz bir nedenle makineden ayırmak ve sonra yeniden bağlamamaya karar vermektir. Eğer hastanın durumu bütünüyle umutsuzsa, doktorun onu respiratöre yeniden bağlamaktan vazgeçmeye hakkı vardır. Böylece etik sorun, respiratörün kapatılıp kapatılmaması değil de yeniden açılıp açılmaması haline gelir. Kennedy, bu hilenin başarılı olabileceği üç ayrı durumu sergiledikten sonra şu sonuca varıyor. Bu kısa değerlendirmeden hareketle etik anlamda önem taşıyan kararın respiratörün kapatılıp kapatılmaması olmadığı görülebilir. Bu daha ziyade hastalığın izleyeceği seyirle ilgili tahmin. Prognoza bakarak hastanın yeniden respiratöre bağlanıp bağlanmayacağı ya da aygıtın yeniden çalıştırılıp çalıştırılmayacağı kararıdır. Bunun etik anlamda önem taşıyan bir karar olamayacağı şimdi açıklık kazanmıştır umarım. Hastanın respiratörün kapatılması değil de açılmaması sonucu ölmüş olması ahlaksal açıdan hiçbir önem taşımaz. Etikle ilgili soru tümüyle farklıdır. Bu soru Kennedy'nin formülünün ikinci öğesindedir ve doğrudan doğruya her halükarda bu insanın respiratöre bağlanması daha iyi midir, değil midir sorusudur. Eğer yanıt evetse, o zaman hastanın makineye bağlı kalması için hangisi gerekiyorsa, makine ya kapatılmamalı ya da açılmalıdır. Ama yanıt hayırsa, o zaman makine kapalıysa açılmamalı ve açıksa kapatılmalıdır. Verilecek asıl kararın makineyi kapatmak mı yoksa açmamak mı olduğu iddiası tümüyle anlamsızdır. Tıp tedavisinde en büyük önem taşıyan sonuç şudur. Önemli olan, eylemlerimizin ve kararlarımızın dünyayı ve diğer insanları nasıl etkilediğidir. Bu konudaki sorumluluğumuzun pozitif ya da negatif olması değil. 3. Doktorlar hastalarına yardım etmek zorunda mı? Burada tartışılması gereken bir soruyla karşı karşıyayız. Doktorun başka biri için bir şeyler yapma yükümlülüğü var mıdır? Varsa ne zaman ve niçin vardır? Kastettiğim şey, tıbbi tedavi yoluyla bir şeyler yapmaktır elbette. Doktor sırf diyelim ki bir ulusal sağlık kurumu var olduğu için ve kendisi de buna bağlı olduğu için mi böyle bir yükümlülük taşır? Bir doktor kimi zaman bu hastayı tedavi etmek istemiyorum, onun hastam olmasını istemiyorum diyebilir mi? Şu sözleri zaman zaman söyleyebilir mi yoksa asla söyleyemez mi? Bu kişinin hayatını uzatmak, bunu sağlayacak tıbbi önlemleri almak istemiyorum. Bunu yapmamanın daha iyi olduğunu söylemiyorum. Bunu yapmak isteyecek başka bir hekime hiçbir şey söylemem. Ama ben yapmak istemiyorum ve yapmak zorunda değilim. Bu soruyla Bayan G.E.M. Anscombe, tıbbi etiğin derin ve önemli bir sorununu doğru bir şekilde tanımlamaktadır ve bu bölümde yanıtlamaya çalışmak istediğim bu soru ya da sorulardır. Bu sorular, su götürmez biçimde derin ve zor sorular olmalarına karşın, aldatıcı bir şekilde basit ve sığ gözükürler. Bunlara verilecek iyi bir yanıt, çok genel ve daha geniş bir sorunun da yanıtı olmalıdır.